Uzun süredir mezmur serisi yapıyorum. 150 mezmur mübarek bitmiyor, ne yapalım. Ama çok böyle her düşündüğümde teşvik alıyorum gerçekten mezmurlardan. Ya bu soru çok önemlidir. Aynı zamanda da ikisi aynı şey değildir. Tanrı'yı tanımakla onun hakkında bilgi sahibi olmak. Birincisi hayatla ilgili, ikincisi bilgiyle ilgilidir. Ve 92. mezmur tam olarak bu farktan bahsediyor, bu farkı konuşuyor. Bize aslında dünyanın en temel ayrımı nedir, onu gösteriyor, onu gün yüzüne çıkarıyor. Bu temel ayrım, zengin-fakir ayrımı değil, eğitimli-eğitimsiz ayrımı değil, başarılı-başarısız ayrımı değil, Tanrı'yla yaşayan ve Tanrısız yaşayan ayrımı değil mi? Aslında dünyadaki en temel ayrım budur. Tanrı'yla yaşamak ya da Tanrısız yaşamak. Ve mezmurun ana fikri, 92. mezmurun ana fikri baştan söylemek istiyorum. Tanrı'yı tanıyan hayat, yani tanımayan hayat pardon, hızlı büyür ama yok olur. Mezmur bize bunu gösteriyor. Ama Tanrı'ya kök salan hayat yavaş büyür ama sonsuza dek sürer. Sonsuza dek büyür çünkü kökleri derinlerdedir. Kökleri güçlüdür. Mezmur'un başlığına bakmanızı rica ediyorum. Bültenlerinizde var ama belki oraya yazılmamıştır. Mezmur'un başında kitaplarınızda daha net görebilirsiniz. Diyor ki Şabat günü için ilahi. Şabat günü için ilahi. Yani bu bir savaş mezmuru, bir zorluk mezmuru, bir kriz mezmuru değil. Bir topluluk ibadeti için yazılan bir mezmur. Bir ilahidir aslında, toplulukta söylensin diye. Yani şahsi değil, topluluk olarak aslında bu soruyu sormamız gerekiyor. Buraya sadece ibadete mi geliyoruz, yoksa Tanrı'da kök salmaya mı geliyoruz bir halk olarak, bir topluluk olarak? Çünkü çoğu insan Şabat'ı sadece bir dinlenme günü olarak görüyor. Yani Şabat genelde öyle alışa gelmiş böyle imanlılar arasında. Ama kutsal kitapta Şabat biliyorsunuz çok daha büyüktür. Çünkü Şabat ta yaratılışa gider. Yaratılış bölümünde Tanrı dünyayı yarattı. 6 gün boyunca yarattı ve 7. gün dinlendi diyor kutsal kitap. Tanrı yorulduğu için değil, yarattığı işi tamamladığı için dinlendi diyor. Daha bu hafta konuşuyorduk Can abiyle. Bir usta ellerinin eserini izlemeyi sever bitirdikten sonra. Biz de zevk alırız yaptıklarımızdan, ürettiğimizden, emek verdiğimizden. Ve onu izlemek bizim zevkimizdir. O gerçekten bize çok rahat şeyler hissettirir, düşündürür, dinlendirir bizi. Tanrı da kendi evlatlarına baktığında, kendi yarattığı dünyaya baktığında aslında ondan zevk aldı. Dinlendi, onları izledi. Ve bu biliyoruz ki Tanrı'nın insanı kendi huzurunda yarattığı bir zamandı. Ama maalesef ki günah aramıza girdikten sonra insan Tanrı'dan koptu. Ve o gün yalnız bedenimiz değil, zihnimiz, ruhumuz birçok şey yorulmaya başladı değil mi? Çok fazla yorulmaya başladık. Çok fazla sıkıntıların içerisine girmeye başladık. Vicdan yoruldu, ilişkiler yoruldu, zihinler yoruldu, yürek yoruldu. İnsanlık aslında huzur bulmayı kaybetti. Dinlenmek, esas dinlenmek budur. Huzursuz bir dinlenmeyi düşünebiliyor musunuz? Kim dinlenebilir öyle? Kafada 1000 tane şey. Buna dinlenme denmez. O huzur Tanrı'dan gelir. O huzur başka hiçbir şeyden gelmez. Şabat aslında kaybedilen o dinlenmenin, o huzurun işaretidir bizim için. Daha büyük bir şeye işaret eden bir gölgedir aslında. Yeni antlaşma bize diyor ki dinlenme aslında bir günde değil, bir kişide bulunur. O kişi kimdir? Biliyoruz ki Rab İsa Mesih'tir. Çünkü İsa Mesih dedi ki ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Değil mi? Ben size rahat veririm. Mesih kendisi için bunu söylüyor. Gidin işte 3 gün kafa dinleyin, kendinize gelin demiyor. Ya da gidin bir tatil köyüne, bir kampa git, bir sakinleş. Bana gel. Kalıcı bir rahatlık bulmak istiyorsak, Mesih'e davet ediliyoruz aslında. Gerçek Şabat Mesih'tir. gerçek dinlenme Mesih'tir. Bu yüzden bugün biz burada bulunuyoruz. Aslında Mesih'te dinlenmek için, Mesih'te zevk alıp onu yüceltmek için. Sadece bir gelenek sürdürmüyoruz değil mi? İşte haftada bir kiliseye gitme alışkanlığımız var, gidelim. Şimdi gitmesek bir boşluk hissederiz. Umarım böyle değildir. Ama kurtarılmış olmayı kutluyoruz. Kurtaranı yüceltiyoruz ve onun önünde eğiliyoruz. Gelin okuyalım. Bültenlerinizin arkasında bastık kardeşler. Şöyle söylüyor 92. mezmur. Ya Rab sana şükretmek, ey yüceler yücesi, adını ilahilerle övmek. Sabah sadakatini, sevgini, gece sadakatini 10 telli sazla, çenk ve lille duyurmak ne güzel. Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin ya Rab. Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum. Yaptıkların ne büyüktür ya Rab. Düşüncelerin ne derin. Aptal insan bilemez. Budala akıl erdiremez. Kötüler mantar gibi bitse, suçlular pıtrak gibi açsa bile bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. Ama sen sonsuza dek yücesin ya Rab. Ya Rab düşmanların kesinlikle, evet kesinlikle yok olacak. Suç işleyen herkes dağılacak. Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın. Taze zeytinyağını başıma döktün. Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü. Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek. Lübnan sediri gibi yükselecek. Rab'in evine dikilmiş. Tanrımızın avlularında serpilecek. Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, taptaze ve yeşil kalacaklar. Rab doğrudur, kayamdır benim. Onda haksızlık bulunmaz diye duyuracaklar. Amin. Ya Rab sana şükrederiz sözlerin için. Gel şimdi yüreklerimizi sen aç, zihinlerimizi sen aç. Öyle ki senin sözüne hayran olalım, sana hayran olalım ve seni yüceltelim. Senden korkalım, senden cesaret bulalım diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin. Mezmur harika başlıyor değil mi? Ya Rab sana şükretmek, ey yüceler yücesi, adını ilahilerle duyurmak, övmek ne güzeldir değil mi? Dikkat edin, mezmur şükretmek zorundasın diye başlamıyor. Bu güzeldir diyor. Bu iyidir, iyi olan şeydir, güzel olan şeydir diyor. Ve tapınma dolayısıyla bir zorunluluk, bir yükümlülük değildir. Aslında Tanrı'nın önünde bir itiraftır. Nasıl bir itiraf? Tanrı'nın kim olduğunu itiraf etmektir, duyurmaktır, ilan etmektir. Ve bizim kim olduğumuzu kabul etmektir aslında. Değil mi? Tanrı var ve insan var. Tapınmanın özünde bu vardır. Mezmur daha da ileriye gidiyor. Bir çerçeve kuruyor bize. Orada sabah Tanrı'nın sevgisi, gece Tanrı'nın sadakati değil mi? Bir döngü var aslında. Bu günün her iki ucunu aslında Tanrı'ya bağlamaya davet ediliyoruz. Gün Tanrı'yla başlıyor ve Tanrı'yla bitiyor. Sadece bir alışkanlık değil, aslında bizim dünya görüşümüzle ilgili bir meseledir bu. Bir Hristiyan'ın dini hayatı ya da seküler hayatı diye bir şey yok. Dünya görüşümüz her şeyi yorumlamamıza katkıda bulunur. Her şeyde eylemlerimize katkıda bulunur. İşimizde, eşimizde, çocuklarımızda, arkadaşlıklarımızda ya da katkıda bulunması gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor hepimizin. Çünkü hayattaki her şey bir dünya görüşüyle ilgilidir. Ve biz o dünya görüşüne göre bakıp, o çerçeveyle, o lenslerle bakıp ne yapıyoruz? Yorumluyoruz, yaşıyoruz. Ve Hristiyan hayatı da bu dünya görüşüyle ilerlememiz gereken bir şeydir aslında. Bizim günümüz nasıl başlıyor? Bugün Antalya sokaklarına çıkalım, dolaşalım biraz, insanları izleyelim. İnsanlar sağa sola koşturuyorlar, değil mi? Sabah birçoğumuz erkenden işe gidiyoruz. Telefonlarımız susmuyor, toplantılarımız bitmiyor. Trafik, İstanbullular şimdi der şikayet etmeyin ama burada da bela haline geldi, bitmiyor. Yapılacaklar listelerimiz bitmiyor, borçlarımız bitmiyor, haberler bitmiyor, sosyal medya bitmiyor. Gece de düşündüğümüz şeyler bitmiyor ne yazık ki. O da böyle bir tost ekmeği gibi geliyor, başka sıkıntılarla birlikte günü kapatmamıza yarıyor. Gece en son düşündüğümüz şeyler neler oluyor acaba? Değil mi? Birçok şey var kafamızın içinde üşüşüp koşuşturup duran. Çoğu zaman insanın ilk baktığı şeyle son düşündüğü şey gerçek ilahını ortaya çıkarıyor. Bu dünyada mıyız? Bu dünyanın kaygıları içerisinde boğuluyor muyuz? Yoksa gerçekten Tanrı'da dinlenmeye, O'nda yorgunluğumuzu atmaya, O'na güvenmeye mi çabalıyoruz? Genelde ben itiraf edeyim, o yorgunluk, yoğunluk, sıkıntı içerisinde kaybolup gittiğim çok zaman var. Tanrı'ya hizmet ediyorum sözde. Ama bazen bakıyorum o gün kaygılar, sıkıntılar, zorluklar, koşturmaca Tanrı'yı düşündürtmemiş bile bana. Neyin içerisindeyiz? Sonra da bu koşturmacaların içerisinde kaybolup şikayet ediyoruz. İşte kuru hissediyoruz ruhsal olarak. Şöyle hissediyoruz, böyle hissediyoruz. Tabii ki kuru olacağız. Bunun içinde koşup duruyorsak ne olmasını bekliyoruz? Bunun içerisinde debelenip durup başka hiçbir şey düşünmüyorsak, Tanrı'ya yaklaşmıyorsak, Tanrı'yı düşünmüyorsak ne olmasını umuyoruz? Kökü nereye sağlığımıza, kökü nereye yönlendirdiğimize iyi bakalım. Çünkü insan sadece nefes aldığı için yaşamış sayılmıyor kardeşler. Sadece nefes aldığımız için yaşamıyoruz. Sadece kalbimiz attığı için yaşamış sayılmıyoruz. İnsan Tanrı için yaratılmıştır ve Tanrı'dan bir kopuk bir şekilde yaşayan bir kişi ne kadar parlak görünürse görülsün onun yaşamı, kutsal kitaba göre gerçek bir yaşam sürdürmüyor. Gerçekten yaşamıyor aslında o kişiyi. Spurgeon diyor ki, Charles Spurgeon, Tanrı'yı övmeyen bir gün boşa yaşanmış bir gündür. O gün boşa heba ettiğimiz bir gündür. Burada önemli bir şeyi söylemek istiyorum mezmurda. Mezmurcu tapınıyor. Çünkü dördüncü ayet diyor ki, yaptıklarınla beni sevindirdin ya Rab. Rab'in yaptıklarına bakıyor. Yapmadıklarına değil bakın. Bizim insani olarak tepkimiz ne? Ya şuyum eksik, buyum eksik. Rab bana bunu vermedi, şunu vermedi, şöyle yapmadı, böyle yapmadı. Ya Rab, yaptıklarınla beni sevindirdin. Tapınmanın kaynağı bir duygusal bir şey değil, bir anlık duygusal bir şey yaşadığı için değil. Tanrı'nın eylemleriyle ilgilidir. Rab'e bakıyor, Rab'in yaptıklarına bakıyor ve onu yüceltiyor değil mi? Tanrı ne yaptı? Tanrı ne yaptı? Bizim hayatımızda ne yaptı? Bizi yarattı kardeşler, bizi kurtardı, bize sadık kaldı. Bunlar tapınmak için yetmiyor mu? Bizi yaratması, bizi kurtarması, bize sadık kalması tapınmak için yetmiyor mu? Bu aslında tapınma, bu şeye verilen yanıttır. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı'nın görkemine, Tanrı'nın sağladıklarına verilen bir yanıttır. O yüzden sabah sevgini, gece sadakatini duyurmak ne güzeldir diyor mezmurcu. Yani sabah da, akşam da onunla ilgili. Günün başlangıcı da, sonu da odur. İnsan onun için yaratılmıştır. Çünkü tapınma aslında bir görevden çok bir yöneliştir. Yüreğimizin kime yöneldiğiyle ilgilidir tapınma. Neye yöneldiğiyle ilgilidir tapınma. Yürek neye yöneliyorsa büyük ihtimalle yöneldiği o şeye tapınıyor. Farkındayız ya da değiliz. Belki putlar biriktirmişiz yüreğimizde. O yüzden sormak istiyorum. Düşünün, cevap vermeyin. Sabah ilk baktığınız şey ne? Gece son düşündüğünüz şey ne? Bunlar hayatımızda bir ilahı gösteriyor olabilir. Sahte bir ilahı. O yüzden iyi düşünelim. Ve sonra 6-7 ayete geçtiğimizde sert bir mesaj geliyor mezmurdan. Diyor ki, aptal insan bilemez, budala akıl erdiremez, Kötüler mantar gibi bitse, suçlular pıtrak gibi açsa bile bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. Yok oluştan bahsediyor. Bu ifadeyi hafife almayalım. Çünkü bu ifade zekadan bahsetmiyor. Onu söyleyeyim yani aptal derken kutsal kitap zekasızlığımızla ilgili konuşmuyor. Üniversite diplomasından bahsetmiyor. IQ seviyelerimizden bahsetmiyor. Belki Tanrı'ya inanmayan ama IQ seviyesi benden çok çok daha üstün insanlar olabilir ki vardır eminim. Çok zeki bir adam değilim. Ama aptal burada entelektüel bir hakaret değil, ruhsal bir teşhistir. Ruhsal olarak bir teşhis yapıyor Tanrı'nın sözü. Kutsal kitaptaki aptal denilen insan, tanrısız yaşayan insandır İncil'e göre. Bu insan büyümeyi görür ama kökü görmez. Birileri büyüyor ama kökü nereden geliyor bu görülmez. Başarıyı ölçer ama o başarının sonunu görmeden konuşur. Acaba gerçekten başarı mı değil mi bu şey? Ve bugünü değerlendirir ama neyi unutur? Sonsuzluğu unutur. Sonsuzluğu hesaba katmaz. Mantar ve pıtraktan bahsediyor mezmur. İkisi de hızlı büyür. İkisi de etkileyici görünür. Ama ikisi de aynı noktaya sahiptir. İkisi de köksüzdür. Bir anda yok olmaya mahkumdur. Bir anda yok olmaya mecburdur aslında. Bugün bir gecede viral olan içerikleri düşünelim sosyal medyada, televizyonda değil mi? Birisi çıkıyor, bir hafta, iki hafta birden bir ünlü oluyor böyle. Herkes, bütün Türkiye onu konuşuyor. Şey diyorsun, herhalde tamam bu adam köşeyi döndü diyorsun. Bütün ülke ondan bahsediyor ama bir gün sonra unutuluyor. Hiç çıkmamış gibi bir bakıyorsun başka bir şey çıkıyor. O meşhur oluyor, o yükseliyor. Sonra toplum onu da unutuyor. Haksız kazançla yükselen insanlara bazen böyle bakıyoruz. Rüşvetle, yolsuzlukla, ahlaki olarak çökmüş ama sözüm ona mutlu görünen insanlara. Birçok kişi buna bakıyor kilisede ve içinden şunu söylüyor, ya Tanrı nerede? Ben ibadet ediyorum, ben onu yüceltiyorum, ben ona sadık yaşıyorum ama günah içinde yaşayan kişi benden daha huzurlu görünüyor. Benden daha zengin görünüyor. Benden daha rahat görünüyor. Mezmur'un cevabı şok edici bir cevaptır. Diyor ki yok olmak için büyüyorlar onlar. Çünkü bir amaç yok. Çünkü bir hedef yok. Büyüyorlar ama boşuna büyüyorlar. Martin Lloyd-Jones diyor ki kötünün başarısı onun sonucunun başlangıcıdır. Sonunun başlangıcıdır. Ve burada bir teolojik gerçek var hepimiz için. Tanrı neden bekliyor? Çünkü kötülük problemi diye bir şey de var. İnsanların felsefeyle cevap aradığı, farklı inançlarla cevap aradığı. Çünkü Tanrı merhamet ediyor kardeşim. Kötü olana da merhamet ediyor. Zorba olana da merhamet ediyor. İyi görünene de merhamet ediyor. Çünkü iyi kimse yok. Birazdan ona da geleceğim. Ama nihayet cevap şudur, Tanrı merhamet ediyor. Ne için? 2. Petrus 3.9'da söylediği üzere, Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini istiyor. O yüzden Tanrı merhamet ediyor. Tanrı bekliyor aslında. Yargısının gelmediği her gün, onun merhametine bir çağrıdır, onun lütfuna bir çağrıdır. Ve o kişilere verilmiş bir sevgidir aslında. Geri dönün diye, tövbe edin diye. Tanrı'nın sabrı zayıflık değil, kurtuluş için aslında açık bırakılan bir kapıdır hala. Gelin tekrar kapanmadan buraya dahil olun şeyidir. Mantar bir gecede çıkıyor ama sabah bir kalkarsınız orada yok artık. Aynı hızla kayboluyor ama sedir ağacı, öyle değil. Yıllarca büyüyor. Derine derine kök salıyor. Fırtınalar geldiğinde ama ayakta kalıyor. Çünkü kökü derindedir. Tanrı'nın işleri de kardeşler böyledir. Çünkü genelde yavaş gelir bize. Hani sabırsızız hepimiz. Bir an önce olsun, niye olmuyor şikayetler de ederiz hatta. Belki yavaş geliyor ama kalıcıdır, unutmayın. Tanrı'nın işi geçici değildir. Şeytan hızlı sonuçlar vaat eder ama Tanrı kalıcı sonuçlar vaat eder. Hız mı istiyoruz, kalıcılık mı istiyoruz? Günümüz dünyası maalesef bize hızı övüyor. Hızı ön plana çıkarıyor. Her şeye, her an istediğimizde sahip olmayı bize pompalamaya devam ediyor. Bu yüzden kötülük kazanıyor gibi görünüyor. Çünkü başarılı görünüyorlar, o geçici başarıya sahipler. Bugün insanlar, rüşvet alanlar neden yükseliyor diyor. Yalan söyleyenler neden başarılı oluyor diyor. Haksızlık yapanlar neden zenginleşiyor diyor. Kutsal Kitap bu sorulardan korkmuyor. Çünkü Asaf da aynı soruları sormuştu. Yeremya da aynı soruları sormuştu. Eyüp de aynı soruları sormuştu. Habakkuk aynı soruları sormuştu. Bu yeni bir soru değil. Korkacak bir soru da değil. Bu yüzden mezmur şunu söylüyor. Tanrı'nın zaman çizelgesi insanın zaman çizelgesinden çok farklıdır. Biz zamanın içindeyiz ama o zamanın üstündedir. Zamanı yaratandır ve zamana hükmedendir. O yüzden kötünün başarısı sonsuz değil. Sonu olan bir başarıdır. Geçici olan bir başarıdır. Yargı ertelenir ama iptal edilmez. Tanrı merhametinden dolayı yargıyı belki erteler ama kesinlikle yargı bir gün gelecektir. Birçok kişi hayatı bugünkü manzaraya göre yorumlama eğiliminde. Bugünle konuşuyoruz, bugünle bakıyoruz, bugünle yorumluyoruz. Ama geleceği kim biliyor? Geleceği kim gördü? O yüzden biz yükselişi görürken aslında Tanrı o sonu görüyor. Bekle diyor. Sabret diyor. Hepimizi bir sabra çağırıyor. Mezmur bu yüzden bizi kıskançlık duymaktan kurtarıyor aslında. Kıskanmaya gerek yok. Üzerinde düşünmeye gerek yok. O yüzden soruyorum, kimi kıskanıyoruz? Kimin hayatının üzerinde durup düşünüyoruz? Mezmur diyor ki, sonunu görmeden karar verme. Tanrı diyor ki, son gelmeden bir sonuca varma istersen. Esas bilgelik de budur. Ve sahne burada hurma ağacıyla sedir ağacı diye iki ağaçla kıyaslamaya dönüyor, değil mi? Hurma ağacı çölde yaşıyor ama kuraklığa dayanan dayanıklı bir ağaçtır. Kök yüzeyde değil, çok çok derinlerdedir. Sedir ağacı aynı şekilde yavaş büyür ama fırtına onu yıkamaz. Yüzyıllarca yaşar. Ve sır nedir? Burada ne benzetmesi kullanmaya çalışıyor mezmurcu? 13. ayette Rab'in evine dikilmiş diye açıklıyor bu sırrı. Benzetmek istediği şey imanlıyla bu ağaçları benzettiği şey Rab'in evine dikilmekle ilgili bir sırdır aslında. Dikkat edin, Rab'in evine gelmiş demiyor. Rab'in evine dikilmiş diyor. Orada kök salmış diyor. Orada derinleşmiş diyor. Bu ayrım hayatidir. Çünkü kiliseye gitmek, bir etkinliğe katılmak sadece oraya uğramaktır kardeşler. Kök salmak anlamına gelmiyor. Dikilmek, kök salmak aslında kimliğini oraya bağlamaktır. Mesih'e ait olanlar kiliseden ayrı düşünülemez, düşünülmemelidir. Birçok insan kiliseyi çok hafife alıyor. Oysa kilise Rab'in bizi getirip bıraktığı bedendir. O bedende bir üyeyiz, o bedende bir parçayız ve oraya dahil oluyoruz. Ve unutmayın, Mesih ne için öldü? Mesih kilisesini sevdiği için hayatını feda etti. Kilisesi için canını verdi aslında. Kiliseyi neyle akladı? Kiliseyi neyle temizledi? Kendi kanıyla. Kendi kanıyla. Türkiye'deki kilise gerçeği nedir? Maalesef. Birçok kişi kiliseye geliyor ama değişmiyor. Yıllarca gelen ama hiç değişmeyen insanlar oluyor kiliselerde. Neden? Çünkü kardeşim, kök salmıyoruz. Kök salamıyoruz. Topluluğa kimliğimizi bağlamıyoruz. Kiliseye kimliğimizi bağlamıyoruz. Sanki öyle ara sıra uğrayacak bir yer gibi, haftada bir gidip ibadetimi edip çıkabileceğim bir mekan gibi bakıyoruz kiliseye. Sadece bir dinleyici olarak gidip katılıyoruz kiliseye. Reform bunun için olmadı, biliyor musunuz? Reform, birçok insan bunun için canını vermedi. Birçok insan bunun için savaşmadı. Reform geleneğinde çok değerli somut şeyler vardır. Tanrı'ya kök salmanın araçları vardır. Burada gördüğünüz gibi. Kelamın vaaz edilmesi, dinlenilmesi, Tanrı'nın sözü aracılığıyla bize konuşması demektir. Rab'bin sofrası Mesih'e ait olduğumuzu hatırlatır bize. Kimin bizim için ne fedakarlıklar yaptığını anımsama sofrasıdır. Dua, Tanrı'yla canlı ilişkimizdir bizim. Ve kardeşlik, birbirimizi taşımaktır. Birbirimizin yükünü taşımaktır. Birbirimizin omzuna girmektir. Bu şeyler olmazsa hayatımızda, topraksız bir tohuma benziyoruz o zaman. Cebinize koyun tohumu, gezin bakalım canlanacak mı, ürün verecek mi, vermeyecek mi? Spurgeon diyor ki, Charles Spurgeon, kökü yukarıda olmayan hayat yerde uzun sürmez. Kökümüz yukarıda değilse, kökümüz Tanrı'ya bağlı değilse, kökümüz Tanrı'da derinleşmiyorsa yerde uzun süren bir hayat yaşamıyoruz. 14. ayet bize değerli bir huzur veriyor. Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, taptaze yeşil kalacaklar diyor Rab'bin sözü. Dünya diyor ki yaşlandın, bittin, ama Tanrı diyor ki yok, asıl şimdi derinleşiyorsun. Asıl şimdi bir şeyler öğreniyorsun. Meyveli bir hayat, unutmayın, genç bir yaşın verdiği bir hayat değil, derin bir kökün ürünüdür. Biz yaşlanınca nereye kök salıyoruz? Yaşlanıncaya kadar köklerimiz nerelere iniyor? Yüzeyde kalıp sağa sola mı gidiyor, yoksa gerçekten biz yaşlandıkça derinlere kök salıp bizi oraya bağlamaya, o toprağa bağlamaya devam mı ediyor? Çünkü dünyada en büyük yalandan birisi şudur: ben İsa'yı seviyorum ama kiliseye ihtiyacım yok. Kutsal kitapta, kardeşim kusura bakma, böyle bir Hristiyanlık yok. Siz nereden öğrendiyseniz, eğer böyle bir şey düşünüyorsanız, bir bana İncil'den gösterin böyle bir Hristiyanlığı. Ben de ona inanayım. Tanrı bireysel olarak evet imanlıları kurtarır, ama kilise aracılığıyla derinleştirir, kutsallaştırır, kökleştirir, onu bir aileye yerleştirir, bir bedene yerleştirir, bir topluluğa yerleştirir. Bu yüzden kilise bir seçenek değil. Unutmayın, Tanrı'nın tasarısıdır. Tanrı kiliseyi tasarladı, Tanrı kiliseyi yarattı. Tanrı kilise üzerinde düşündü, oraya başlar koydu, ayaklar koydu, eller koydu. Ve Mesih bunun için canını verdi. O yüzden sormamız lazım, bu topluluğa kök salıyor muyuz? Yoksa sadece gelip gidiyor muyuz? Ve mezmur bir zirvede sona eriyor. 15. ayette, Rab doğrudur, kayamdır benim, onda haksızlık bulunmaz diye duyuracaklar diyor. Sadece duygusal olarak Rab'i övelim bitsin diyen bir şey değil bu. Duygusal bir final olarak görmeyin bunu. Bir itiraftır. Değerli bir itiraftır. Değerli bir yüceltmedir Tanrı'yı. Çünkü iman eden kişi burada dünyaya şöyle sesleniyor: ben bu Tanrı'ya kulluk ediyorum. Ben bu Tanrı'ya tapınıyorum. Onun adaleti var, onun sadakati var ve onda çarpıklık yok. Bütün mezmurda konu buraya geliyor. Rab kimdir? Kayadır. Neden kaya? Çünkü hayat deniz gibidir, değil mi? Fırtınalar gelir, dalgalar yükselir, hastalıklar gelir, işler bozulur, insanlar değişir, dostlar gider, beden yaşlanır. Ama kaya değişmez. İki insan vardır İsa Mesih'in de dediği gibi. Birini evini kum üzerine kurar, diğeri evini kaya üzerine kurar. Fırtına geldiğinde fark o zaman ortaya çıkar. Ev kaya üzerine mi kurulu, yoksa kum üzerine mi kurulu? Çünkü asıl mesele fırtınanın gelip gelmeyeceği değil. Size söz veriyorum, hayatınıza fırtına gelecek. Keşke böyle bir söz vermek zorunda kalmasaydım. Ama kardeşler, esas mesele temelin ne olduğudur. Fırtına gelecek, o kesin. Ama temel nasıldır? Ne durumda temel? O fırtınaya dayanıklı bir yerde mi duruyoruz, yoksa Fırtına geldiğinde vay başımıza mı diyeceğiz. O yüzden kendimize soralım. Ben doğru muyum? Yoksa kötüler arasında mıyım? Bu da ilginç bir sorudur. Çünkü ben doğruyum diyorsanız orada da bir sıkıntı çıkacak. Ben doğru değilim mesela. Her zaman sadık olan ben miyim? Her zaman meyve veren ben miyim? Her zaman doğru olan ben miyim? Her zaman dürüst olan ben miyim? Kendimize dürüst olalım bugün. Mezmur bu soruyu açık bırakıyor. Ama Yeni Ahit bize bir cevap veriyor. Sadece mezmurlara sahip değiliz. O cevap bizi şok eder. Çünkü hiçbirimiz aslında kendi başımıza o doğru hurma ağacı değiliz. Romalılar 3.10'da net bir şekilde diyor ki doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Hiç kimse doğru değil. Hiç kimse anlamıyor. Yalnızca bir yolla mezmurun vaaz ettiği o ağaç, o hayat mümkündür. O da Mesih aracılığıyla. Sadece Mesih aracılığıyla doğru kılınabiliriz. Sadece Mesih aracılığıyla o meyve veren ağaç olabiliriz. Çünkü bu mezmurun mükemmel şekilde anlattığı kişi önce biz değiliz, önce Mesih'in kendisidir. Çünkü gerçek doğru O'dur, gerçek sadık kul O'dur, gerçek meyve veren O'dur, gerçek Şabat O'dur, gerçek kaya O'dur. Ve biz O'na kök saldığımız sürece varız. O'na bağlandığımız sürece varız. O'na tutunduğumuz sürece varız. Biz düşüyoruz ama hamdolsun ki O düşmedi. Biz başarısız oluyoruz ama hamdolsun ki O başarısız olmadı. Bu yüzden kurtuluşumuz kendi doğruluğumuzdan değil, iyi ki de değil, Mesih'in doğruluğundandır. Bu yüzden mezmur bize önce daha iyi çalış, iyi olmaya çalış, şunu yap, bunu yap demiyor. Önce Mesih'e bağlan diyor. Önce Mesih'e git diyor. Önce gerçek hayat ağacına, dallara tutun diyor. Çünkü meyve kökten geliyor kardeşler ve o kök biliyoruz ki Mesih'tir. Yuhanna'da da ben asmayım, siz çubuklarsınız diyor. Ben asmayım, siz dallarsınız diyor, değil mi? O çarmıhta laneti kendi üzerine aldı. O çarmıhta yargıyı kendisi taşıdı ve o kesilmiş ağaç gibi kaldırıldı ki ne olsun, ona iman edenler sonsuz yaşam bulsun. O kesilen ağaç oldu ki biz yaşayan ağaç olalım. O köksüz olanların yargısını aldı ki biz kök salabilelim. Ve o mantar gibi bir anlamda çürüdü ki biz sedir gibi yükselelim. Hepsi bize sağlamak içindi. Hepsi bizi kurtarmak içindi. O yüzden asma odur. Dallar, çubuklar biziz kardeşler. Dallar asmayla bütünleşmesi lazım. Dallar onunla olması gereken dallardır. Yoksa kuruyoruz. Mesih'e iman, Mezmur 92'deki bu ağaç benzetmesini yerine getirebilecek tek köktür. Başka hiçbir şey yerine getiremez. Agustin diyor ki, ey Rab, bizi kendin için yarattın. Bu yüzden yüreğimiz sende huzur buluncaya dek huzursuz olacaktır. Sadece sende huzur bulunca huzuru bulacağız. Martin Luther diyor ki, dünya yıkılsa bile Tanrı'nın sözü yerinde durur. Sen neyin üzerinde duruyorsun? Sen hangi kum ya da kayanın üzerindesin? Bugün mezmur bize iki hayat gösterdi. Biri pıtrak mantar, diğeri hurma sedir hayatı. Birisi hızlı büyür, etkileyici görünür ama köksüzdür ve yok olur. Diğeri yavaş büyür, zorluğa dayanır. Ama Mesih'e kök salmıştır ve sonsuza dek sürer. O yüzden dürüst olalım. Hangisi olmak istiyoruz? Hangisini umut ediyoruz? Umut ediyorum ki cevabı ikincisidir. Hurma ağaçları gibi, sedir ağaçları gibi olmak istiyoruz. Sadece hayatta mı kalıyoruz? Yoksa Tanrı'da mı yaşıyoruz? Kök saldık mı? Yoksa sürükleniyor muyuz? Aslında bugün Tanrı bizi çağırıyor. Kök sal. Mesih'e gel, topluluğuna dikilmiş ol diyor. Eğer bugün burada Mesih'i tanımıyorsanız bilin ki O sizi tanıyor. Çarmıhta sizin için öldü ve şimdi şunu söylüyor, gel, ben de kök sal. Eğer imanlıysanız ama sürükleniyorsanız bugün, kök salmayı bıraktıysanız, Mesih'in bir çağrısı var. Bugün geri dönün. Bugün tekrar ona gelin. Kelama geri dönün. Duaya geri dönün. Kardeşliğe geri dönün. Sofraya geri dönün. Çünkü bunlar bizim için var. Çünkü Tanrı doğrudur. Çünkü Tanrı kayamızdır. Ve Rab'bin sözünde de dediği gibi, onda haksızlık bulunmaz.